Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri ile huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün çevre tahribatının yine biraz ahlaki temelleri üzerinde duracağız. Malumunuz olduğu üzere efendim, ilk zamanlar her şey kendi tabii hali ve temizliği üzereyken insanların üretmeye başlaması, arzularının hızla artması, bunları karşılamak için girişilen üretim ve inşa faaliyetleri zamanla çevrenin tahrip edilmesine ve kirliliğin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sanayi inkılabı ve aydınlanma düşüncesiyle birlikte tabiatı ve insanlığı kirli, günahkar gören hakim bir gücün altındaki sistem çökerek yine tabiatı ve insanlığı kirli, günahkar gören ancak kainatı salt kendi bakış açısına göre gözleyip yorumlayan, adına Rönesans yani yeniden doğuş olarak da ifade edebiliriz bunu. Evet, Rönesans denilen bir hareket ortaya çıktı. Dolayısıyla tabiat insanın güç ve kudret sahibi olması için ve bu gücünü gösterebilmesi için bir araç haline dönüştü. Bu zihinsel dönüşüm insanın üretim ve tüketimle ilgili düşünce ve davranışlarını da etkiledi. Günümüzde çevre konusundaki hassasiyetini sürdürülebilirlik kavramı üzerine kurguladı bu dünya görüşü. Yani kaynak kullanımının sürdürülebilirliği. Daha çok üretim sonucunda tüketimin tetiklenmesi. Kıymetli dinleyiciler, insan ahsen-i takvim üzere en güzel surette yaratılışı dolayısıyla vicdanı doğrultusunda ahlaklı bir yaşama meyyaldir. Zaten ahlak kelimesinin yaratılış anlamına geldiğini biliyoruz. Peki, israf derecesindeki tüketimi tetikleyen dinamik ne? Öz bir ifadeyle, tüketim çılgınlığından ziyade bir üretim çılgınlığı olduğunu ifade edebiliriz. Daha fazla kazanma hırsıyla daha çok üretimin yapılması. Elbette üretilenlerin satılması için insanların tüketime sevk edilmesi gerekecek. Bu sevk ve idare ise kitle iletişim araçları, moda ve reklamlarla yapılmakta. Tüketim kültürünün psikolojik etkenleri ve dinamikleri bir yana, çevre zaviyesinden baktığımızda sonuç şu: yıllardır aşırı üretim yapma ve rekabet hırsıyla yanıp tutuşanların fabrikalarının duman ve zehirli gazları atmosferi kirletti, sanayi atıkları şuursuzca doğaya, denizlere, ırmaklara atıldı, ormanlar yok edildi, tarımsal ilaçlarla özellikle yeraltı suları, yani genel ifadeyle sular, bitkiler, hava ve hayvanlar zehirlendi, her gün bitki ve hayvan türlerinden birkaçı daha ortadan kalkıyor, kalkmaya da devam etmekte, dünyanın biyolojik, fiziki ve kimyasal yapısı bozuldu, canlıların ekolojik dengesi ciddi bir tehdit altına girdi. Soru şu: bütün bu sorunların kaynağında ne var? Ve elbette çözüm nedir? Kıymetli dinleyiciler, Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, mealen aktaralım: İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar. Allah da, belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır. Ve insan yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışmakta. Halbuki tabiatın bir düzene sahip olduğunu ve insanın buna müdahale aşamasında, buna müdahalede belli sınırları olduğunu biliyoruz. Manevi olarak gösterebileceğimiz insanın iç dünyasındaki bu sınırlar gayet dış dünyaya da yansıyor. Buna İslam medeniyetinin ürünü olan şehirlerde, evlerde ve hatta ailenin içinde dahi şahit olmak mümkün. İşte bu hususiyetlerin dile getirilmesini israfın anlaşılması için önemli buluyoruz. İsraf, kelime anlamı itibariyle azıtma, taşırma, haddini aşma, boşa harcama manalarına geliyor. Cenab-ı Allah'ın yarattığı hiçbir nimet ya da meta israf olmaz. Tabaktaki yemeği örnek olarak gösteriyorlar. Biz tabağımıza fazla yemek dahi alsak, yemediklerimiz yine mikroorganizmalar, mikro canlılar tarafından tüketilerek tabii döngüye dahil edilecek. Öyleyse neden israf kavramı var? Burada insan için bir sınırın, yani bir irade gösteriminin olduğundan bahsetmeliyiz. Maddeye hükmeden bir mana. Çok defa duyduğumuz bir tanımlama tüketim kültürü. Metaanın mübadele değerinin ortadan kalkması, malların yarar işlevi yerine gösterge işlevinin ön plana çıkması olarak da tanımlayabiliriz bunu. Yani pahalı ve gösterişli bir hayat yaşamanın ya da meta kullanmanın insanı değerli kıldığı bir dünya görüşü. Modern insan, değerler sistemine dayalı bir kimlik ve duruş yerine, işaret değerlerine göre satın alınan tüketim mallarıyla kimliğini ve duruşunu oluşturmaya yöneldi. Kendilerini tükettikleri üzerinden tanımlamaya başlayan bireyler için tüketim alışkanlıkları onların ikinci doğaları haline geldi denilebilir. Yoksa yeni çıkan bir telefonu almak için geceden gidip sıra bekleyen bir insanı nasıl tanımlayacağız, nasıl anlatacağız, nasıl anlayacağız? Tüketim kültürü, tüketicilerin çoğunlukla faydacı olmayan statü arama, başkalarıyla arasında fark oluşturma ve yenilik arama gibi amaçlarla mal ve hizmetleri tutkuyla arzuladıkları, peşine düştükleri, elde etmeye çalıştıkları bir kültüre karşılık geliyor. Kapitalist sistemde tüketim mühim. Sistemin devamı açısından özellikle mal ve hizmetin çeşitliliği ve sürekli tüketimi hayati öneme sahip. Bundan dolayı tüketimi sürekli artırmak ve canlı tutmak için çeşitli faaliyetler yapılıyor. Hayat tarzı yani yaşam şekli, mekan ahlakı yaşatmaya elverişli olmaktan çıktığında kitle iletişim araçlarından daha fazla etkilenmeye başlıyor. İşletmeciler eliyle hazırlanan reklamlar, rol modeller ve semboller kullanılarak insanları tüketime sevk ediyor. İlan etmek anlamına sahip olması hasebiyle meşru görülebilecek olan reklam, mefhum yani kavram olarak sürümün sağlanması için her yolu mübah görmek, algısıyla malul. Bu algıyla yani reklam, özellikle abartma, özellikle yalan kullanılması, bunların hepsi bu iletişimin unsurunda mübah görülen ve bu algıyla malul bir unsur. Reklamlarda insanların tüm zaafları istismar ediliyor, kullanılıyor. Konrad Lodziak, İhtiyaçların Manipülasyonu Tezi isimli eserinde, medyanın ve reklamcılığın ihtiyacı olmadığı halde insanları tüketime ihtiyaç duyar hale getirdiğini söylüyor. Günümüz ekonomisinde reklam ve tanıtım faaliyetleri bir malı üretmekten çok, pazarlamanın daha mühim konuma geldiğini gösteriyor. Gelişmiş ekonomilerde reklam harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %5'leri aşmıyor. Bugün üretilen ürünün reklam yatırımları göz ardı edilerek pazar bulamadığı bir çağda yaşıyoruz. Sonuç olarak insanlar aslında satın aldıkları ürünün kendileri satın alsın diye yapılan reklamlarının da bedelini maddi olarak ödüyorlar. Çevre sorunları yakından incelendiğinde aslında bu problemlerin temelinde insanoğlunun açgözlülüğünün ve tüketim arzusunun yattığını görmekteyiz. Aile için şiddetten boşanmaya kadar, akrabalık ilişkilerinin bozulmasından açlık ve savaşlara kadar toplumsal olayların temelinde, toplumu derinden yaralayan tüm bu olumsuz durumların temelinde insanın doyumsuzluğunu ve buna mukabil olarak da aşırı tüketimin yer aldığını düşünmekteyiz. Günümüz insanının dünya görüşü haline gelen tükettiğim kadar varım veya ne kadar üretir ve tüketirsem o kadar çok mutlu olurum düşüncesi ve sırf maddi tüketime endeksli yaşam tarzı günümüz insanını huzursuz ediyor. Çünkü kalp dünyalık hiçbir menfaatle tatmin olmayacak. Nitekim yapılan çalışmalar tüketim çılgınlığı ve mutluluk arasındaki paradoksu göstermesi açısından mühim. Normalin üzerinde servet ve tüketimin insanları daha tatminkar yapamaması, tüketime yönelik yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz için en etkili nedenlerden biri olabilir. Günümüzde tüketim kavramının manevi olarak haz üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Madem ihtiyacımız olan şey manevi bir unsurdur, o halde onu tatmin etmenin daha etkili ve daha doğru yollarını bulabiliriz. Burada elbette gönül eğitiminin şart olduğunu da ifade etmeliyiz. Hayatta mutlu olmanın en etkili yolunun istina sahibi olmak, yani müstağni olmak, yani kanaatkarlık, elindeki imkanlarla yetinmek olduğunu söylemeliyiz. Bunu başarmanın verdiği saadetin bambaşka olduğunu fark edeceğiz. Yapmamız gereken şu, ihtiyaçlarımız hakkında başımızı iki elimiz arasında alıp muhasebe yapmak. Sahip olduklarımız veya olmak istediklerimiz gerçekten ihtiyaç mıdır? Yoksa bize statü kazandırmasını umduğumuz meta mıdır? Evet, bu saydıklarımız bize statü kazandırabilir ancak bunlar elimizden gittiğinde ya da modası geçtiğinde kazandığımız statü de yok olacak. Modern hayatın getirdiği açmazlardan, hazcılıktan ve günübirlik yaşama alışkanlığından kurtulmadıkça insanoğlu güven ve huzuru asla bulamayacak. Kıymetli dinleyiciler, konuya manevi açıdan biraz daha derinlemesine baktığımızda, Kur'an ışığında insan-çevre ilişkisini belirleyen varoluşun ve yaratılış anlamı, sorumluluk, bütünlük, karşılıklı ilişki, denge gibi ilkelere göre çevre bilincini değerlendirmek lazım. Kur'an'ın insan-çevre ilişkilerinde yaptığı paradigma değişimini anlamak için öncelikle İslam öncesi, coğrafyada yaşayan insanların tabiat ve alem anlayışlarını da hatırlamak gerekiyor. Kur'an'ın değiştirdiği alem anlayışının özü, İslam öncesi Araplar için tabiat, anlamsız, ruhsuz ve anlamsız, anlamı olmayan bir varlık manalarında kullanılan kavram. Hiçbir anlamı ve değeri yok. Kur'an'ın ilk ayetlerinden itibaren yaratıcısının kudretini, ilmini, iradesini, celal ve cemalini yansıtan muhteşem bir kainat tablosu sunulmuş oldu. Kur'an'a göre kainatta her şey anlam yüklü. Kendisinden ötesine işaret eden bir ayet. Onun hakkında bir belge. Bu nedenle Kur'an'ın ayetleriyle ufuklarda ve insanın nefsinde ortaya çıkan ayetler arasında tam bir örtüşme, bir girişim söz konusudur. Kur'an indirildiği 23 sene boyunca muhataplarının dünya görüşünü değiştirdi, dönüştürdü ve tevhid temelli yeni bir dünya görüşü oluşturdu. Bu terminolojiye göre Araplar için sıradan ve önemsiz birer nesne olarak görülen tabiat varlıkları, Cenab-ı Allah'ın varlığının ayetleri olarak yeniden tanımlanıyordu. Kur'an, yalnız Arapların Allah hakkındaki inançlarının mahiyetini değiştirmedi, bütün düşünce sistemlerini değiştirdi. İslam'ın Allah tasavvuru, kainat hakkındaki bütün düşünce yapısını derinden etkiledi. Dahası Kur'an, muhataplarıyla alem arasında etik bir boyutta oluşturmuş oldu. Başka bir ifadeyle, Kur'an'ın öğretisine göre gerçek imana erişmek için gerekli temel şartlardan biri, çevresini saran tabiat varlıklarını basit birer eşya gibi değil, fakat Cenab-ı Allah'ın insana olan iyiliğinin belirtileri olarak görmesiydi. Kur'an ışığında insan-çevre ilişkisinin ruh sağlığı açısından önemine de değinmek lazım. Bu konuda psikolog ve psikiyatristlerin sahasına aslında girmiş olacağız. Ancak elimizdeki tarihi veriye baktığımızda bunun çok olumlu olduğunu görüyoruz. Müslüman ülkeleri ziyaret eden, Müslümanları yakından tanımaya çalışan batılı seyyahların gözlemleri de bu açıdan bize yardımcı olacak. Osmanlı toplumunda insan-çevre ilişkisini en iyi tasvir edenlerden biri ünlü Fransız şair Lamartine'dir. Bu ünlü şairin gözlemleri şöyle. Canlı ve cansız mahlukatın hepsiyle iyi geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şeye hürmet ederler. Bizim memleketlerde başıboş bırakılan veya eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini teşmil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için muayyen aralıklarla su kovaları sıralanır. Bazı Türkler ömürleri boyunca besledikleri güvercinler için ölürken vakıflar kurarak kendilerinden sonra da bu hayvanlara yem serpilmesini sağlarlar. Osmanlı toplumunun kendisi ve çevresiyle barışık olduğu ve bunun sonucunda da huzur olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi görebileceğimiz bir alanda minyatür ve tesipler elbette. Bunlar dikkatle incelenirse insanoğlunun hayalindeki stilize edilmiş ağaç, kuş, çiçek ve hayvan figürleri, masmavi göğü, yeşil çimenleri, çiçeklerle bezeli dağları, masmavi akan dereleriyle bu resimlerin adeta cennetin irem bağlarını temsil etmekte oldukları görülür. Yine bu minyatürlerdeki insan figürlerine dikkat edilirse, bunların sol elinde İslami temizliği, tazeliği ve inceliği sembolize eden bembeyaz bir mendil, sağ elinde ise insan, çevre, uyum ve dengesini sembolize eden bir gonca gül bulunduğu görülür. Bu tablo bize Osmanlı kültür medeniyetinin insanın çevresiyle bir bütün olduğunun örneğini apaçık göstermekte. Sonuç olarak Osmanlı Müslüman toplumunun hem insana hem de diğer tüm varlıklara karşı sevgi ve hürmete dayanan bir anlayış geliştirdiklerini görüyoruz. Bu anlayışın bir sonucu olarak farklı din, dil, ırk ve kültüre mensup insanlarla olumlu ilişkiler geliştirirken, tabii çevreyle de sevgi, merhamet ve emanete dayalı bir anlayış ve tavır geliştirdiği görülmekte. Bu anlayışın dayandığı temel irdelendiğinde ise, diğer unsurların yanında asıl belirleyicinin İslami dünya görüşü olduğunu görürüz. Bu temel ve belirleyici değerlerin padişahtan tutun da sıradan bir vatandaşa kadar toplumun tüm kesimlerine nüfuz ettiğine ulaşabildiğimiz mevcut veriler tanıklık ediyorlar. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çevre, çevre anlayışı, ahlak, insandaki bunun temel yansımaları ve çevre tahribatının insandaki hangi davranış modellerinden kaynaklandığı üzerine durduk ve bunu bu son örneklerle İslam Şehri'ne de teşmil etmiş, bağlamış bulunuyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.